Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene programından hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyor. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak sıhhat, selamet, afiyet lütfeylesin hepimize. Gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, vatanımızı, memleketimizi, bütün İslam alemini rahmetiyle, bereketiyle, huzuruyla doldursun. Kötülükleri, belaları, musibetleri defure feylesin. Dünya hayatını adeta bir cennet hayatı haline çevirebilmeyi, bütün insanların kardeşçe, huzur içerisinde, İslam'ın barış ikliminde yaşamalarını sağlayacak böyle bir ortamların oluşmasına Cenab-ı Hak hepimizi muvaffak kılsın inşallah. Bunun sağlanması için örnek Efendimiz Aleyhisselam. Resul Efendimiz Aleyhisselam nasıl bir gayretle, çalışmayla, projeyle, planla, metotla o her türlü kötülüğün, terörün kol gezdiği Mekke, Medine, her türlü haksızlığın yapıldığı o toplum içerisinde bir İslam'ın huzurunu inşa etti, barışını inşa etti, kavgaları, yüzyıllardır devam eden kavgaları sona erdirdi ve Mekke'yi, Medine'yi emin bir ülke, devlet haline dönüştürdü. Bunun da bütün sırrı, metodu, usulü hep Efendimizin o güzide örnek hayatında gizli. Efendimiz Aleyhisselam'ın her şeyi güzel, her şeyi örnek bizim için. Ahlakı örnek, ibadeti örnek, sözleri örnek, zikri, fikri, gönlünün güzelliği, ruhunun temizliği, nefsinin teskiyesi, nezaheti, yüzünün tebessümü, gözünün bakışı, kulağının dinlemesi, tepeden tırnağa her şey Efendimizin bizim için numune ve örnek olarak takdim ediliyor. Bunlar içerisinde Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlaki hamidesi içerisinde Resul Efendimizin şecaatli bir insan olması, yiğit, bahadır, kahraman bir insan olması, korkusuz bir insan olması, peygamberlik vazifesini yerine getirirken ne yapması gerekiyorsa onu yapması, herhangi böyle kendi vehminden kaynaklanan bir korku sebebiyle kesinlikle atacağı adımdan geri atmaması, kararlılıkla, yiğitlikle, kararlılıkla, korkusuzca vazifesinin gereğini yerine getirmesi, yürekli olması, cesaretli olması, tehlikelerden yılmaması, ölümden korkmaması, bu da aynı zamanda bir Müslüman için hayatta pek çok başaracağı işi olan, vazifesi olan bir Müslüman için çok önemli bir ahlaki özellik. O bakımdan Cenab-ı Hak peygamberleri tanıtırken bize çok pek çok vasıflarını nakleder, dile getirir. Onlar içerisinde Ahzab suresi 39. ayet-i kerimenin de beyanıyla اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ ve kefa billahi hasibe, o peygamberler Allah'ın kendilerine vahyettiği emirleri, tebligatı, buyrukları insanlara ulaştırırlar, tebliğ ederler, okurlar, insanlar ayağına kadar giderler. Allah'ın emri budur, ayeti budur diye onu bütün güçleriyle harfiyen kendi dönemlerinin bütün imkanlarını, şartlarını zorlayarak, kullanarak yaparlar. Sadece Allah'tan korkarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden de korkmazlar. Cenab-ı Hak ona bir emir gönderecek. Diyecek ki şu ayeti oku, şu işi yap. Ama o işi yaptığı zaman karşısında bir tehlike belirebilecek. Yani dövülme, sövülme, eziyet, belki öldürülme tehlikesi de olabilecek. Şimdi bir taraftan Allah'ın emri, diğer taraftan da tehlikeler. Şimdi tehlikelerden korktuğu için eğer o peygamber Allah'ın emrini tebliğden geri kalırsa, o zaman Allah'ın emri yerde kalmış olacak. O yapılmamış olacak. Dolayısıyla onlar da Allah'ın emri yapılması için, yapılabilmesi için gereken bütün cesareti, kahramanlığı, şecaati gösterirler. Bunu yaptıklarında başları ne gelecekse onlara çekinmezler. Ölümse ölüm. Eziyetse eziyet, onlara da sabrederler ki pek çok peygamberin hayatında bunun örneklerini görüyoruz. Yani İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dinini tebliğ ettiği zaman başına ne geliyor? Başına çok büyük olaylar geliyor. Ateşe atılıyor. Yani ateşe atılmaktan daha büyük bir bela, bir musibet, bir eziyet olabilir mi? Yani ateş insanı yakar. Yani, ama ateş İbrahim Aleyhisselam'a serin ve selamet oluyor. Bir gül bahçesi oluyor. O işin başka tarafı. Ama ateşe atılırken onun efendim ateşin serin selamet olacağını İbrahim Aleyhisselam bilmiyor. İbrahim Aleyhisselam neyi biliyor? İbrahim Aleyhisselam Rabbim birdir. Allah'ın eşi ortağı yoktur. Sadece Allah'a kulluk yapılır. Putlara kulluk yapılmaz. Putperestlik şirktir, günahtır. Ben bunu halkıma, insanlara tebliğ etmeliyim. Velev ki karşımdaki Firavun da olsa, Karun da olsa, Nemrut da olsa, kim olursa olsun fark etmez. Ben bunu tebliğ etmeliyim. Musa Aleyhisselam söz konusu olunca, ki Kur'an-ı Kerim'de daha çok Firavun'la olan mücadelesinde Musa Aleyhisselam'ın halini Cenab-ı Hak bize örnek verir. Ey Musa, şimdi sana emrediyorum. Git Firavun'u dine davet et. Firavun'u git dine davet et. Müslüman olmaya çağır. Senin peygamberini kabul etmeye, benim rububiyetimi kabul etmeye davet et. Şimdi Musa Aleyhisselam ne diyor? Kâle Rabbi inne hâfe yükezzibûn. Ben diyor gittiğim zaman Firavun, ya Rabbi sen benden daha iyi biliyorsun. Firavun'un nasıl bir azılı kafir olduğunu, nasıl bir merhametsiz, bir gaddar, bir zalim olduğunu benden daha iyi biliyorsun. Üstelik benim de bir suçum var. Onlardan bir Kıpti'yi öldürdüm. Aynı zamanda böyle bir de benim hassas bir nokta söz konusu benim için. Ben nasıl gideyim, nasıl efendim tebliğ edeyim diye Cenab-ı Hak ne diyor? Ey diyor Musa diyor, sen bilmiyor musun ben seni görüyorum? Bilmiyor musun ben seni duyuyorum? Ben sana bir şeyi emrediyorsam herhalde benim bir bildiğim var da emrediyorum. Git ona tebliğ et diye gönderiyor. O da gidiyor tek başına. Yani Mısır'a dönüyor. Tek başına Firavun'un karşısına çıkıyor. Canının düşmanı ve ölüm korkusu yani %90-95 öldürme korkusu ile beraber kalkıyor. Ey Firavun diyor, ben geldim Allah'ın peygamberiyim. Bana iman edeceksin. İşte oradaki kavgaları biliyoruz. Oradaki sihirbazların müsabakaya alınmasını biliyoruz. O konuşmaları hepsini biliyoruz. Ne var orada? O peygamberin vazifesi, ben bu tebliğ yaptığım zaman Firavun bana ne yapar değil. Benim vazifem, Allah bana şu emri veriyor, yapmamı istiyor. Ben onun yapmasını bilirim. Yaptıktan sonra başıma ne gelecek, ne olacak? O benim bileceğim bir şey değil, Allah'ın bileceği bir şey. Ne gelirse ben razıyım tarzında Kur'an-ı Kerim'in kıssalarını anlattığı her bir peygamberde döneminin müşriklerine, putperestlerine, inkarcılarına karşı verdiği mücadelede bunu görebiliyoruz. Bakıyoruz ki o peygamber ölümü pahasına, eziyetler pahasına, her türlü işkence pahasına Allah'ın emrini tebliğ ediyor ve bunu duyuruyor. Bu hali Efendimiz Aleyhisselam'da çok daha açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. İşte peygamberlerin böyle yiğit olması, bahadır olması, cesaretli olması, kahraman olması, biz bunu şecaat dediğimiz güzel bir ahlaki ifadeyle ifadelendirmiş oluyoruz. Şecaatin bir ifrat tarafı var, bir de tefrit tarafı vardır. İfrat tarafı tehevvür dediğimiz, insanın birdenbire öfkeye kapılarak lüzumsuz yere tehlikelere atılması ve güç yetiremeyeceği düşmanla savaşa tutuşup kendini ölüme atması gibi. Yani burada kişinin haddini bilmemesi. Yani peygamberler bir iş yapmışlardır ama orada hiçbir peygamber haddini bilmezlik tarzında bir şey peygamber için söz konusu değildir. Yani orada Allah'ın bir emri vardır. O emir yine gelecektir. O mutlaka yapılacaktır. Orada bir tehevvür veya bile bile tehlikeye kendini atma tarzında bir şey yok. Orada çok önemli bir vazife var. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek. Allah'ın emri mutlaka tebliğ yapılacak. Ne o yapılacak? Ondan daha büyük bir hedef ve gaye, güzel bir şey, ciddi bir iş olamaz. Ama burada kastettiğimiz bizim böyle bazen çok öfkeli insanlarda bunu görürüz. Bakarsın böyle hiç düşünmeden taşınmadan kalkar güya kahramanlık gösterisinde bulunur ama kendini tehlikeye atar. Belki çok haksız yere ölebilir. Çok tehlikelerle karşı karşıya kalabilir. Orada bir manada aklı da aşan, yani öfkenin akla galip gelmesi, aklın çalışamaz hale gelmesi ve öyle bir öfkeyle hareket etmesi ki atalarımız ne güzel söylemişler, öfkeyle kalkan zararla oturur. Tıpkı öfkeyle kalkan zararla oturur sözün ifade ettiği hale biz tehevür diyoruz. Bu şecaatın ifrat noktası. Hakiki bir müminden istenen, savaşa tutuşup cahiliye şairlerinin o denli övgüyle bahsettikleri hayvan cesaret değil, Allah ve kıyamet gününe kuvveti imandan kaynaklanan bir kahramanlık. Şecaatın azlığı ise biz buna korkaklık diyoruz. Efendimiz Aleyhisselam bunu cübün kelimesiyle, minel cübni, korkaklık diye ifade ediyor. Bu da sabır ve sebat gösterememek, savaşmak gereken yerde korkuya kapılarak bozulma, kaçmaktır. Savaşmak lazım. Yani bugün diyelim ki işte ülkemizde terör tehlikesi var. Teröristlerle bir mücadele var. Vatanımızın, milletimizin düşmanlarıyla büyük bir mücadele söz konusu. Bu mücadeleyi yürüten askerlerimiz var, polislerimiz var, emniyet güçlerimiz var. Dolayısıyla yani savaşmayı kimse savaş olsun istemez ama ortam böyle bir ortam olduktan sonra cephedeyiz, karşımda düşman var. Biz onu halletmezsek o bizi hallediyor. Biz onu temizlemezsek o bizi temizliyor. Üzerimize bomba atıyor. Uzaktan bomba patlatıyor. İntihar eylemleri yapıyor ve vatanı, milleti rahatsız edecek işler yapıyor bu düşmanlar. Yani burada bunlarla mücadele veren askerimiz var, komutanımız var, polisimiz var. İşte bu safhada iş buraya gelmişken artık orada bir korkaklık, bir ürkeklik, bir sabırsızlık tarzında bir şey Müslüman söz konusu olamaz. Yani eğer biz orada doğru bir yerde duruyorsak, vatanımızı korumak, milletimizi korumak, dinimizi, imanımızı, ülkemizi, insanımızı korumak, bu devlet devam etsin, ezanlar okunsun, camiler açık kalsın, namazlar kılınsın, herkes dinini yaşasın, bir devletimiz olsun, devletsiz kalmayalım, devletsiz kalan insanların ne kadar perişan olduğunu görüyoruz. Ben canımı versem de geride kalan insanım, ailem, halkım rahat etsin, emniyetin yaşasın diye ulvi bir gayeyle, böyle bir yüce bir niyetle insan orada cephede savaştığı takdirde, cesaretle hareket ettiği takdirde hem daha çok muvaffak olacaktır, hem de büyük sevap alacaktır. Yani gazi olsa büyük sevap alacak, şehit olsa büyük sevap alacaktır. Dolayısıyla şartlar bizi savaşmaya mecbur ettiği takdirde, ister bu Fırat Kalkanı vesilesiyle olsun, ister Doğu Güneydoğu'daki teröristlerle olan mücadelede olsun, ister başka vesilelerle olsun ki ecdadımıza baktığımız zaman ta Efendimiz Aleyhisselam'a başlayarak bütün Müslüman ecdadımız, Müslüman askerlerimiz, akıncılarımız böyle düğüne gider gibi savaşa gitmişler. Allah yolunda can vermeyi bir şeref bilmişler ve bunun çok güzel örneklerini de ortaya koymuşlar. Bunun piri yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Burada bu şecaat dediğimiz, kahramanlık dediğimiz, cesaret, bahadırlık, yiğitlik, yerinde cesaret, yerinde korkusuzluk, bu anlamda bir de Necdet kelimesi kullanıyor kaynaklarımız. Necdet de, ki bu Necdet ismini biz çocuklarımıza veririz, erkeklerimize veririz ki daha çok erkeğe yakışan bir isimdir yani böyle cesaret, bahadırlık. Kadına da yakışır ama daha çok erkeğe yakıştığını söyleyebiliriz. Korku ve dehşet dolu olağanüstü haller karşısında sabır ve sebat göstermek, korkuya düşüp uygunsuz bir iş yapmamak. Yani orada sabrımızı, tahammülümüzü kontrol etmek, göstermek. Peki insanda şecaat duygusunun oluşabilmesi için bunun temeli nedir? Nereden kaynaklanır bu? Allah Teala'nın takdirine rıza ve teslimiyet. Bu sebepler kadere inanan ve Allah'a tevekkül eden bir Müslümana korkaklık ve zillet asla yakışmaz. Buradaki ölçü yine iman. Yani şecaatin insandaki yerinde korkusuzluk, bahadırlık, yiğitlik, yapacağı şeyi korkusuz yapabilme, cesaretini muhafaza edebilme, böyle çok sağlam kalbi bir duygu bu. Yani ahlaki meziyet ve sağlam bir kalbi metanettir bu. Bu nereden kaynaklanır? Böyle çürümüş kalplerde böyle şecaat olmaz, böyle cesaret olmaz. Bunun temelindeki yatan esas manevi güç Allah Teala'nın takdirine rıza göstermek, teslim olmak. Ben Allah'a iman ediyorum. Allah'ın takdirine razıyım. Ben Allah'a teslimim. Bana düşen kendi vazifemi yapmaktır, tedbirimi almaktır. Aldıktan sonra kalan takdir Allah'ındır. Ben ona razıyım. Böyle olunca işte men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden kederden emin olur. De bugün şimdi tartışıyor insanlar. İşte kadere iman var mı yok mu ya? Kader Allah Teala'nın bir defa yani takdiri demektir. Kazası demektir, kaderi demektir. Cenab-ı Hakk'ın yazgısı demektir. Cenab-ı Hakk'ın bizimle alakalı yazmış olduğu şeyler, onu bizim bilmemiz mümkün değildir. Yani nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Hiçbirimiz anamızı, babamızı kendimiz seçmedik. Hiçbirimiz ne zaman dünyaya geleceğimiz tarihi kendimiz seçmedik. Hiçbirimiz kız mı olacağız, erkek mi olacağız kendimiz seçmedik. Hiçbirimiz boyumuzu, bosumuzu, rengimizi kendimiz belirlemedik. DNA'mızı, genlerimizi biz kendimiz planlamadık. Bu yazılımımızı yapmadık. Şimdi bu varlık aleminde o kadar farklı ilahi tecelliler var ki her bir varlıkla ilgili olarak bunu ancak Allah bilir. Ela ya'lem men halak ve latiful habir. Yani yaratan bilmez mi? O çok bütün gizli incelikleri, sırları bilen, her şeyden haber olan Allah'tır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın milyarlarca içinde ihtimalin bulunmuş olduğu bir yaratılış gerçeğiyle karşı karşıya burada bizim aklımızda hangi şeyi çözebiliriz? Bakıyoruz bir insan sağlam, bir insan hasta. Bir insan çok sağlam devam ediyor diyor. Birden hasta oluyor, kanser oluyor, kalp krizi geçiriyor, ölüyor. Başkası uzun yaşıyor. Niye uzun yaşar? Niye efendim kısa yaşar? Niye hasta olur? Niye efendim sıhhatli olur? Bütün bunların hepsini insan aklıyla bir yere çözüp de tamam bunun sebebi budur diye bu esbabı çözmek insan aklının kârı değildir muhterem dinleyenler. Yani nedir burada? Anladığımız var, bildiğimiz var. Geri kalan kısmına Allah'ın kaderine, takdirine razı olmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Biz bize düşeni yaparız. Kalan kısmında Allah'ın takdirine, kaderine razı olur, teslim olur ve orada da bir büyük bir efendim, bir teslimiyetin hazzını duyarız. İşte kadere inanır, Allah'a tevekkül eder. Ondan sonra Allah'ın takdirine razı olursak o zaman korkaklık ve zillet bize yanaşamaz. İşte cesaret gelir, metanet gelir, şecaatimiz olur ve o şekilde de o doğru yerinde haklı bir duyguyla bu dünyadaki işlerimizi yapmaya devam ederiz. Bununla ilgili Mehmet Akif merhumun çok güzel mısraları var. Şecaatin, şahametin ne kadar önemli bir Müslümana yakışır, mümin bir kalbe yakışır bir duygu olduğunu şöyle dile getiriyor. Şahamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır. Cebanet, korkaklık, meskenet, zillet dünyada sığmaz ruh-i İslam'a. Kitabullah'ı işhat eyledim, gördün ya davama. Yani Bir insan Müslümansa kahramandır. Bir insan gerçekten Müslümansa o yiğittir, bahadırdır. Vazifesini tam yapar. Böyle gereksiz korkulardan şuradan buradan uzak durur. Böyle kalbi yapısı sağlamdır. Metaneti sağlamdır. Allah'a tevekkülü sağlamdır. Böyledir. En büyük kahramanlık da Allah'a teslim olmak demektir. Kesinlikle bizim İslam dini korkaklığı, meskeniyeti, şunları bunları istemez, sevmez, emretmez, uygun da görmez. Kur'an-ı Kerim'de nice efendim ayet-i kerimeyle bununla ilgili de karşımızda durmaktadır. Tabii ki bu şecaat güzel bir duygu, metanet güzel bir duygu ama biz bu duygumuzu doğru yerde kullanmamız lazım. Haram olan şeylerde ve gösteriş niyetiyle şecaat kullanılmaz. Adam mesela haram işliyor. Bak diyor, ben ne kadar bahadır adamım, yiğit adamım. Korkmam, bir şeyden korkmam. Şu günahı işlerim, şunu yaparım, bunu yaparım, haksızlığı yaparım. Yani arsızlık, hırsızlık, bekliyorsan korkmam. Neyle korkacakmışım diyor mesela. Yani haram olan bir şeyde Allah'tan korkacaksın. Yani haram işlerken en çok Allah'tan korkacaksın. Başkasından korkmaya gerek yok. Yoksa gariban insanın malını gasp edersin, elinden çekersin, kafasına vurursun, iyi bir şey yaptığımı sanırsın. Halbuki orada büyük bir haksızlık, günah işlemişsindir. Dolayısıyla yani insandaki o şecaat dediğimiz yiğitlik, bahadırlık haram şeylerde, gösterişin yapılan şeylerde doğru değil, caiz değil. Bu haksızlıktır, zulümdür. Esas bunu dinin emrettiği ve izin verdiği yerlerde bu gösterilir. Yani diyelim ki helalinden ticaret yapacaksın. Belki seyahatler yapacaksın. Çin'e gideceksin, Hindistan'a gideceksin. Avrupa'ya, Amerika'ya gideceksin. Yani gidişin gelişin riskleri var. Gittiğin yerlerde tehlikeler olabilir ama ticaret yapman lazım. Kazanman lazım helalinden. Güzel işler yapman lazım. Hem kendin hem de başkalarına fayda olman lazım. Ama ben işte uçağa binmekten korkarım. Gittiğim yerde ben kim beni karşılayacak, nasıl yapacağım? Tercümanımı tutacağım. Girip çıkışlarda şurada burada ben nasıl yapacağım? İyisi hiç uğraşmayayım tarzında. Helal rızık için yapacağımız seyahatler, şunlar bunlar da eğer bir korkular gösterirsek işte bu cebanettir. Bu meskenettir. Ama nedir? İnsan ne yapacak? Kendine güvenecek. Helalinden kazanmak suretiyle bunu yaparken de yiğit olacak, bahadır olacak. Yani şecaati kullanacağı burasıdır. Diyelim ki bir risk alacak, bir atılım yapacak, bir efendim fabrika kuracak. Ya ne diye efendim uğraşayım, hiç gerek yok. Allah sana o aklı, o zekayı verdiyse, kendine bu gücü hissediyorsan Allah'a dayanıp risklerini de hesaplayıp dikkate almak suretiyle yapacaksın. İşte şecaat burada lazım. Diyelim ki askersin, komutansın, düşmanla savaşacaksın. Şecaat burada lazım. Diyelim ki bir doktorsun, gelen hastayı tedavi edeceksin. İşte yaralısını, kaza yapmışını, şunu bunu şey yapacaksın. Ya ben korkarım. Orada efendim korkaklık olmaz. İşte şecaat burada lazım. Yani hangi vazifeyi yapıyorsak, hangi mesleğin erbabıysak, o mesleğin gereğini yapmak noktasında kişi hem yeterli bilgiye, tecrübeye, deneyime sahip olacak, hem de onu icra ederken bu metaneti de, şecaati de gösterecek. Mesela başkalarını ezmek, kaba kuvvet gösterisinde bulunmak, hak edilmeyen bir şeyi güç kullanarak almak gibi zahiren şecaat eseri gözüken fiiller kesinlikle bunlar haramdır. Yani buna şecaat demeyiz. Yani şecaat ancak meşru olan, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği, yapılmasına büyük faydalar, hikmetler olan hususlarda geçerlidir. Tabii ki bunlar tarifler çerçevesinde bunları belirttikten sonra bizim esas programımızın çerçevesi de Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın şecaatı neydi? Necdeti nasıldı? Gösterdiği şecaat örneklerinden neler var? Dolu. Resulullah Efendimiz'in hayatı şecaatle dolu, metanetle dolu, sabırla dolu. Yani Allah için gösterilen metanetle, şecaatle dop dolu bir hayatı görüyoruz Efendimiz'in hayatında. Gereksiz korkular kesinlikle yok. Tam tersine Allah'a teslim olmuş, tevekkül etmiş, Allah'a dayanmış, güvenmiş, kendinden emin, Allah'a güvenmiş bir kalp görüyoruz Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında. Abdullah bin Ömer'den rivayete göre Resulullah Efendimiz'den daha sehavetli, yani daha cömert, daha necdetli yani korkusuz, bahadır, daha şecaatli bir kimse görmedim diyor Abdullah bin Ömer. Nitekim İslam'ı tebliğe başladığı zaman kendisine gösterilen sert tepkiler karşısında Resul Efendimiz yılmadan, bıkmadan aynı canlılık ve heyecan ile gerçekleri, hakikati söylemeye devam ediyor. Hiç kimsenin göze alamayacağı derecede şecaat gösteriyor Allah Resulü. Ve yine bu yolda ölümü dahi göze aldığını, her şeyini orada feda ederek yoluna devam ettiğini de görüyoruz. Yani tek başına ortaya çıkıyor. Yanında bir Hatice annemiz, Hazreti Ebubekir, birkaç böyle bir avuç insan alıyor. Kendine bir sure geliyor. De ki işte Kafirun suresi geliyor. Kalk bunu kafirlere oku. Kul ya eyyuhel kafirun diye okuyor. Yani karşındaki insanları siz kafirsiniz diyerek muhatap alacak ve onlara bir sure okuyacak. Ne diyecek? Asırlardır putra tapan, putperest bir topluma la a'budu ma ta'budun. Ben sizin taptığınızı tapmam diyecek. Benim taptığım bir Allah var. Ben ona taparım. Putlara tapmam. Sizi de o putlara tapmaktan vazgeçip Allah'a tapmaya davet ediyorum. Davet ediyorum. Siz şirk üzere bulunuyorsunuz. Küfür üzere bulunuyorsunuz. Bunu terk etmediğiniz takdirde cehennemde yanacaksınız. Allah'a karşı gelmiş olacaksınız. Gelin benim dediğim tutun diye tek başına bir insan bütün küfür cephesini karşına alarak bu tebliği yapmak durumunda. Yani burada her türlü risk var. Yani ölüm riski var, eziyet var, işkence var ki pek çok bunlar da devreye sokuluyor. Dolayısıyla hemen o tebliğin ilk yıllarındaki Efendimizin sergilemiş olduğu tavırda fevkalade bir şecaat örneğini görüyoruz. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret etmesi söz konusu olduğu zaman Cenab-ı Hak artık vakit geldi, hicret edebilirsin diye emrediyor. Bunu duyan Kureyş müşrikleri Efendimizin evini kuşatıyorlar. Malumunuz içeriden çıkar çıkmaz canına kıymak için kılıçtan sıyırıyorlar. Yani bunu haber alıyorlar, geliyorlar. Dertleri şu, Resulullah Efendimiz'in etrafında onlarca müşrik elinde okları, silahları çıkarken yakalayacaklar. Kim vur diye gidecek, öldürüp hayatına son verecekler Efendimiz Aleyhisselam'ın. Farikanet Efendimiz ise hiç korku duymadan kapısını açıyor, müşriklerin başlarını toprak saçıyor ve Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak aralarından çıkıp gidiyor. Yerine de Hazreti Ali kerremallahu bırakıyor. Orada hem Efendimizin kendi şecaati var, hem Hazreti Ali'nin bir şecaati var. Yani şu kadar yaşta diyelim ki bir insan, diyelim ki işte 20 yaşında bir delikanlı, 18 yaşında bir delikanlı, Allah Resulü benim yerime burada bulunacak dediği zaman, ya Resulallah yani bana ne yaparlar bilmiyorum tarzında bir şey yok. Madem ki emrediyorsun, yatarım, öldürürse öldürsünler. Yani orada yaptığı vazifenin, icra ettiği fonksiyonun çok önemli bir fonksiyon olduğunun farkında Hazreti Efendimiz. Yani ölümü de göze alarak, ölsem bile benim için şereftir, ben bunun için yapmalıyım inandığı için davasına, orada o da ne yapıyor Efendimizin yerine? Yatabiliyor ve müşriklerin kılıçlarını bir hedef olma tercihinde bulunabiliyor. Devam edelim. Resul Efendimizin hayatında çok şecaat örnekleri var. Onun örneklerini aktarmaya çalışacağım inşallah. Bu program buna yetmeyebilir ama devamında. Çünkü bu olayları okudukça Efendimizin o şecaatini, kahramanlığını, cesaretini, metanetini, sabrını gördükçe, okudukça orada insanın gönlüne geliyor. O manevi duygular geliyor. O manevi duygular insanın içinde canlanmaya başlıyor. Tıpkı Cenab-ı Hakk'ın önceki peygamberin halini anlatarak peygamberime teselli vermesi gibi. Ayet-i kerimede ve kullen nakussu aleyke min enba'i rusuli ma nusebbitu bi fuadek. Biz diyor önceki peygamberin kıssasını sana anlatıyoruz. Sabırlarını, eziyetlere tahammüllerini, gayretlerini, şecaatlerini niye anlatıyoruz sana? Bununla senin kalbini iyice pekiştirelim. Demek ki onlar böyle sabretmiş, muvaffak olmuşlar. Böyle azmetmiş, muvaffak olmuşlar. Böyle cesaret göstermiş, muvaffak olmuşlar. Şecaat göstermiş, muvaffak olmuşlar. Ben de bu şekilde yaparsam ben de muvaffak olurum diye onu Cenab-ı Hak örnek olarak gösteriyor. İşte biz de Allah Resulü'nün hayatından güzel örnekli olarak, üsviyasını olarak bu şecaat örneklerini gördükçe, okudukça oradan bizim gönlümüze oradan bir pay geliyor. Buna gönlümüzü hazırlamış oluyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, bugünkü Üsve-i Hasene programımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatının şöyle birkaç örnekle Efendimizin şecaatinden bahsettik. Onun örneklerini vermeye çalıştık. Cenab-ı Hak bizim yüreklerimize, kalplerimize imanın, hidayetin teminin teşkil etmiş olduğu o manevi duyguları, şecaat gibi, metanet gibi, sabır gibi o duyguları bol bol ikram etsin diye dua ediyor ve hepinizi hürmetlerimle, muhabbetlerimle yüceler yücesi Allah'a emanet ediyorum.